Ayırım 16, sayfa 107. İçinden gelen sesleri susturarak kapının kulübüne yapıştı ve iterek içeri karartılmış koridora girdi. İleride bir karaltı gördü. Karaltı sağ tarafta bir kapı açarak gözden gitti. Donuk bir ışık açılınca koridora içeri giren karaltının gölgesi düştü bir an. Gölge duvara uzayarak Hopley'i ödül töreninde gösteren bir fotoğrafa kadar yükseldi. Gölgenin talihsiz başı fotoğrafın üstüne kehanet gibi düşmüştü. Artık kendisine tekin gelmeyen karanlık koridora ilerledi. Neredeyse ardındaki kapının kendiliğinden çat diye kapanmasını bekliyordu. Kapı kapanacak, çingene karanlıktan fırlayıp ardımdan yakalayacak beni. Tam aptal korku filmlerindeki gibi. Ama aynen olacak bu. Hadi gel bakalım orospu çocuğu. Hazırlıklıyım sana karşı. Kendisiyle alay etmesine rağmen kalbinin çarpıntısı geçmemişti. Hopley'in evinin bir garip, çürümekte olan et gibi ağır koktuğunu fark etti. Açık kapının önünde durdu bir an. Çalışma veya oturma odası gibi görünüyordu burası. Ama ışık o denli hafiflemişti ki hangisi olduğuna karar veremedi. Hopley, içeri gir. Yamyamsı bir fısıltı halinde. Billy söyleneni yaptı. Burası Hopley'in çalışma odasıydı. Billy'nin umduğundan çok kitap vardı. Yerde bir Türk kilimi seriliydi. Küçük bir odaydı. Muhtemelen normal şartlar altında sevimliydi de. Ortada cevizden bir masa durmaktaydı. Üzerinde de bir lamba. Hopley lambayı öylesine eğmişti ki cilanın tutuşacağını düşündü Billy. Odanın gerisi gölgede kalmıştı. Hiçbir şey belli olmuyordu. Hopley'in kendisi koltuğa gömülmüş bir karaltıydı. Billy eşikten içeri girdi. Köşede bir iskemle durmaktaydı. Hopley'den en uzakta duran iskemleye oturmakta olduğunu düşündü. Gene de Hopley'in net bir şekilde görmeye çabaladı. Olanaksız. Bir an Hopley'in ışığı gözlerine tutacağını aklından geçirdi. Hopley elinde copu 1940'ların kara komedilerindeki gibi "Senin yaptığını biliyoruz, McGonagall" demesini bekledi. "İnkar etmekten vazgeç. İtiraf et de bir sigara verelim. Konuşursan buz gibi su da veririz. İtiraf et. Kenefe gitmene izin verelim." Ama Hopley koltuğundan oturmayı sürdürdü. Ayak ayak üstüne atarken hafif bir hışırtı çıkardı. "Pekala, içeri girmek istedin, girdin. Hikayeni anlat ve git Halek. Son günlerde dünyada en hoşlanmadığım insanlardan birisin." "Leda Rosington'un hoşlandığı insanlardan biri de değilim," diye konuştu Billy. "Ve emin ol, ikinizin de hakkımda ne düşündüğüne şu kadarcık önem vermiyorum. İkiniz de benim suçum olduğunu düşünüyorsunuz herhalde. Ne kadar içmiştin o gün? Tom Rangel'i sana alkol testi yapsaydı sanırım balon patlardı bile." "Ne içtim ne esrar çektim." Kalbi hala küt küt atıyordu. Ama artık korkudan değil, hırsından. Her küt beyninde acıya yol açıyordu. "Ne olduğunu bilmek istiyorsun değil mi? 16 yıllık sevgili karım benimle arabada oynaşmak istedi. Ömründe buna benzer bir şey yapmamıştı o güne kadar. Neden o günü seçtiği hakkında en ufak bir fikrim bile yok. Leda, sen ve muhtemelen Kerry suçu direksiyonda ben olduğum için benim üstüme atarken ben de eli pantolonumun içinde olduğu için karımın üstüne atıyorum. Belki de bence hepimizin suçu talihte, alın yazımızda. Arayarak suçlamaktan vazgeçmeliyiz." Hopley gülümsedi. "Yoksa dizlerimin üstüne çöküp Tom Rangley'i bana alkol testi yapmaması için yalvardığımı veya senin omuzuna yaslanıp araştırmayı gevşek tutman, çingeneleri kentten kovman için hüngür hüngür ağladığımı mı sanıyorsun?" Bu sefer Hopley gülümsemedi bile. Sadece koltuğunda biraz daha gömüldü. "Artık tüm bu oyunlar için vakit biraz geç değil mi?" Billy sesinin pürüzsüzlendiğini ve neredeyse ağlayacak derecede sinirlendiğini fark etti hayretle. "Karımın benimle oynaştığı doğru. Çingene karısına çarpıp onu öldürdüğüm doğru. Ama kadın yaya geçidinden en az 100 adım uzaktaydı. Ve iki arabanın arasından fırladı. Doğru. Senin araştırmayı gevşek tuttuğun ve Kerry'nin beni aklamasından sonra çingenelerin hemen kovduğun da doğru. Bu gerçeklerin hiçbir boka yaramadığı da açık. Ama sen burada böyle karanlıklar içinde hiçbir şey yapmadan oturup bekleyeceksen o boktan koca bir tabak da kendine ayır. Olayı değerlendirme açın bir harika Halek. Spencer Tracy'yi Maymun İzi filminde görmüş müydün?" "Siktir," diye ayağa kalktı. "Otur yerine," dedi Hopley. Halek kararsızlıkla ayakta kaldı. Ve beyninin bir bölümünün hırsını da çok asil olmayan bir davranışa harcamakta olduğunu fark etti. O bölüm kendisini buradan gitmesini emrederken bunun nedeninin karanlıkta koltuğuna gömülmüş o adamdan korkması olduğunu da algılamaktaydı. Böyle mütaassıplık taslama da otur yerine, Tanrı aşkına. Billy ağzının kuruduğunu ve bütün kaslarının kontrolü dışında titrediğinin farkında olarak yerine oturdu. İstediğin yöne çek. Aslında tahmin ettiğinden çok senin gibiyim. Öldükten sonra başıma gelecekleri de 5 paralık aldırış etmiyorum. Haklısın, olanlardan hepsini suçladım. Onlar kentten kovduğum ilk it sürüsü değiller. Ayrıca kentli bir serseri de olay çıkartınca hırpalamamışlığım yok değildir. Tabii serseri olayı kent sınırları dışına çıkartırsa bir şey yapamam. Ama böyle düşünüp de onları tartaklayan kaç tane polis var? Öğrensen şaşırırsın. Belki de şaşırmazsın ya. Hopley, Bilen'in tüylerini ürperten bir kahkaha attı. Her şey iş gereği. Bize, sana, bana, Rosington'a bir şey olmamış olsaydı çingenelerin buraya geldiklerini hatırlamazdık artık. Tam ağzını açıp itiraz edecekken, kadına çarparken çıkan gürültünün kulaklarında asla silinmeyeceğini söyleyecekken, aklına Heidi ile Mohonk'ta geçirdikleri, yiyip içip gülerek bol bol seviştikleri 4 gün geldi. Kazadan ne kadar sonra gitmişlerdi oraya? 2 hafta mı? Ağzını yeniden kapattı. Artık olan oldu. Seni içeri almamın sebebi sanırım bir başkasının da ne denli saçma olursa olsun bunların büyü olduğuna inanmamasının beni rahatlatması. Belki de yalnız olduğum için aldım seni içeri. Korkuyorum. Halek, çok korkuyorum. Sen de korkuyor musun? Tek kelimeyle yanıtladı Billy. Evet. En çok korktuğum da ne biliyor musun? Bir süre daha böyle yaşayabileceğim. Mrs. Carnegie alışverişimi yapıyor. Haftada 2 gün gelip ev işlerimi hallediyor. Televizyonum var ve okumaktan zevk alıyorum. Bunca yıl biriktirdiğim paralarla da idareli bir hayata uzun zaman sürdürebilirim. Ayrıca benim durumumda olan birisi ne kadar harcayabilir ki? Yat mı alacağım, yoksa sevgilime uçak kiralayıp haftaya Grand Prix'i seyretmeye için Monte Carlo'ya mı uçacağım? Ne düşünüyorsun? Beni bu halimle kaç kişi verecekleri partilere davet eder ki? Billy duygusuzlukla başını salladı. İşte böyle, burada oturur, yaşamımı sürdürürüm. Şimdiki gibi. Hayatım böyle sürmemesi gerektiğini bildiğim için de çok korkuyorum. Her gün böyle karanlıklarda oturup, bok oğlu çingene kahkahalarla gülerken, saçma sapan televizyon programlarını izliyorum. Ne zaman yaptı? Bana değdi mi? 5 hafta kadar önce, önemliyse eğer. Annemle babamı görmek için Milford'a gitmiştim. Yemeğe çıkarttım onları. Önceden de birkaç bira içmiştim. Yemekte de iyice içtiğim için lokantadan çıkmadan önce tuvalete gitmeye karar verdim. Kapı kapalıydı. Dışarıda bekledim ve karşıma içeriden o çıktı. Burnu düşmüş o ihtiyar bunak. Yüzüme eline dokundurup bir şeyler söyledi. Ne dedi? Duyamadım. Tam o esnada birisi mutfakta tabakları düşürdü elinden. Aslında duymam gereksizdi. O anda yapmam gereken ilk şey aynaya bakmaktı zaten. Büyük bir olasılıkla onların Milford'da olduklarını habersizdin herhalde. Aslında ertesi gün Milford polisinden araştırdım. Ya meslek icabı yanı da unutulamayacak bir suratı olduğu için o çingeneyi teşhis etmiştim, anlayabiliyor musun? Evet, 4 gündür Milford'da olduğundan bir çiftliktelermiş. Aynen hemoroid Anchester'la yaptıkları bir gibi bir pazarlık yapmışlar. Konuşmuş olduğun polis onları çok sıkı gözlemiş olduğunu ve daha o sabah oradan ayrıldıklarını belirtti. Yani ihtiyar adam sana değdikten hemen sonra. Doğru. Onun senin lokantaya gideceğini bildiğini düşünüyor musun? Bizimkileri oraya daha önce hiç götürmemiştim. Zaten ne zamandır onarım nedeniyle kapalıydı orası. Çoğunluk kentin öbür ucundaki İtalyan lokantasına giderdik. Annemin fikriydi oraya gitmek. Nasıl döşenmiş olduğunu görmek istedi. Kadınları bilirsin işte. Ama sorumu cevaplamadın. Senin oraya gideceğini önceden bilebilir mi o herif? Uzun düşündü. Uzun düşünce dolu bir sessizlik oldu. Koltuğuna gömülmüş oturan adamda. Evet, delice bir şey ama öyle düşünüyorum. Bu delilikleri az kimsenin bilmesi iyi değil, değil mi Halek? Aynen, o anda boğazından çıkan ses kikirdemeden çok küçük çığlığı andırmıştı. Şimdi senin fikrin nedir Halek? Geceleri genellikle çok uyuyamıyorum ama bu saatlerde biraz kestirebiliyorum. Sonunda kendisinden beyninin içinden geçen şeyler sorulmaktaydı. Billy kendisini gülünç bir durumda hissetti. Aklındaki fikir güçsüz ve saçma geldi o anda. Buna fikir bile denemezdi. Olsa olsa bir rüyaydı düşündükleri. Çalıştığım hukuk firmasının bir araştırma ekibi var dedi. Barton dedektiflik şirketi. Onları duydum. Bu işte üstlerine yokmuş. Ben yani demek istediğim, Hopley'in sabırsızlandığını adamın kımıldamamış olduğu halde algıladı. Kendi kendine olaylardan Hopley kadar kendisinin de bilgisi olduğunu, onun kadar kendisinin de söz sahibi olduğunu söyleyerek kafasındaki değerleri topladı. Onu bulmak, onunla yüzleşmek istiyorum. Neler olduğunu anlatmak, kendimi aklamak istiyorum. Gene de bunları bize yapabildiğine göre işin aslını da biliyordur. Evet dedi Hopley. Biraz cesaretlenerek konuşmasını sürdürdü. Gene de olayı kendi açımdan anlatmak istiyorum. Benim hatamdı, tamam. Zamanında durabilmeliydim. Eğer her şey normal olsaydı, durabilirdim de. Ama o sırada yaptıklarından dolayı karımın hatası çok. Beni aklaması Rosington'un suçuydu. Senin soruşturmaya gevşek tutman da senin kendi suçundu. Yutkundu. Ona çingene karısının da suçlu olduğunu söyleyeceğim. Evet, kanunda yeri var. İşlek bir caddeye kurallara uygun olmayan bir şekilde kat etti. Bu suç insanı gaz odasına yollamaz ama onun öldüğü gibi öldürebilir. Ona bunu mu söylemek istiyorsun? İstemiyorum. Kararlıyım bunu söylemeye. İki arabanın arasından etrafına bakmadan fırladı. İnsan ilkokulda öğrenir bunun dersini. Bence o ilkokulda trafik dersi almamış. İlkokula hiç gitmemiş bile. Fark etmez diye üstelidi bile. Genel kanı. Halek sen eziyet düşkünü olmalısın diye sözünü kesti. Gölgedeki. Şimdilik kilo vermektesin. Rekorlar kitabına mı geçmek istiyorsun? Ya gelecek sefer böbreklerini çalmasını durdurur veya kan dolaşımını etkileyip tansiyonunu 110'a çıkartırsa? Burada oturup başımıza gelenlere seyirci kalamam diye düşün diye patladı. Belki de her şey tersine çevrilebilir. Bunu hiç düşündün mü? Bu konuda çok okudum dedi Hapley ümitsiz bir sesle. Sanırım kaşımın üstünde ilk çıban çıkmaya başladığı anda neler olacağını anladım. Okul çağlarında da orada başlardı sivilciler. İlk defa sonradan da sivilcelerimin çıktığı çok olduğu halde bu kez olağan olmadığını o an fark ettim. Okumaktan çok zevk aldığımı söylemiştim. Büyü yapılması konusunda da bir yığın kitap okudum. Ama büyülerin çözülmesi konusunda çok az kitap var. Bunu biliyorum. Tamam, belki büyüyü çözemez, bunu kabul ediyorum. Ama gene de onun karşısına çıkıp pastadan yeterince dilim kesmedin mi ihtiyar adam? Bir dilim karım için, bir dilim de kendi karın için kesmelisin. Bu arada sen de bir dilim istemez misin? Karın etrafına bakmadan kendini caddenin ortasına atarken neredeydin? Madem şehir trafiğine alışık değildin, neden yalnız bıraktın onu? Onu kolundan tutup da yaya geçidinden geçirmen gerekmez miydi? Neden? Yeter, şuri de olsaydın beni ikna edebilirdin Halek. Ama burada geçerli olan en önemli faktörü unutuyorsun. Neyi diye sordu inatla. İnsan tabiatını. Doğaüstü güçlerin kurbanı olabiliriz. Ama karşımızda bir canlı var. Bir polis olarak, yani eski bir polis olarak, burada kesin ve doğru veya kesin bir yanlış olmadığından başka bir şeye karar veremem. Doğru ile yanlış arasında sadece gri bir ayrım çizgisi var. Açık veya koyu gri. Ama bunu kadının kocasının yiyebileceğini de düşünmüyorsun herhalde, değil mi? Bilemiyorum. Ben biliyorum Halek, ben biliyorum. Bazen o adamı o denli iyi anlıyorum ki sanki bana radyo mesajı veriyormuş gibi oluyorum. Bütün hayatı göçebe geçmiş. Cici insanlar diledikleri kadar haşhaş veya marihuanayı elde ettikten, ellerindeki paraları şans oyunlarında kaybedip dileyenler geleceklerini öğrendikten sonra bulundukları yerden kovularak geçmiş ömrü. Hep pis çingene lafını duymuş. Cici insanların kökeni vardır, onun yok. Otuzlarında kırklarda çadırlarının keyfi için yakıldığını görmüş bu adam, Halek. Kim bilir, belki de uyuyan bebekler, ihtiyarlar bile vardı yakılan çadırların içinde. Kadınlarının, kızlarının cici insanlar tarafından saldırıya, çingenelerin tavşanlar gibi seviştikleri bilindiği için belki de tecavüze uğradıklarını görmüş. Böyle olmasalar bile kentli gençlerin hangisinin umurunda ahlak değerleri? Oğullarının, kendi gençlerinin eşek sudan gelinceye kadar dövüldüklerini görmüş. Niçin? Döven çocukların babaları şans oyunlarında para kaybetmiş oldukları için. Her zaman aynı. Kente gelirsin, ciciler istediklerini elde ettikten sonra da kovulur gidersin. Bazen sana bir çiftlikte kalman için bir hafta izin verirler veya bazen de bir ay kadar çevre yolunda konaklarsın. Bundan sonra işte Halek dananın kuyruğu kopuyor. Bu kez gıdısı boğum boğum, buldog suratlı bir avukat senin karını eziyor. Kadın 70-75 yaşında, yarı kör, belki de altına işememek için o denli acele etmiş. Kemikleri artık cam gibi, kolayca kırılabilir. Sen tutup onun arabanın altına alıyorsun. Şimdi o da belki ilk kez adalet çarkı doğru işler diyerek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kes artık dedi Billy kabaca. Kes be, ne diyorsun sen? Çok terlediğini düşünerek elini yüzünde gezdirdi. Fakat parmaklarına değen şey ıslaklık değil, gözyaşlarıydı. Neşeyle sürdürdü Hapley. Yok, hepsini hak ettin. Ben de sana hak ettiğini veriyorum. Ben sana yapma demiyorum. Savunman jüriyi nasıl etkilediyse artık her şey olağan geliyor. Gene de sanırım çok hayale kapılmaktasın. O herif deli Halek. Manyak o. Kafayı üşütmüş. Belki de onların izini Bridgewater Akıl Hastanesi'nde araman daha doğru olur. Artık. İnsan artık çileden çıkınca ne yaptığını bile bilemez. Senin de karın ve çocuğun uçak kazasında falan ölse, kimin yanlışlıkla A düğmesine bastığı, hangi kule görevlisinin B tuvaletine işemeye gittiği, hangi manyağın C düğmesine basarak iniş emri verdiği umurunda mı olur? Toptan hava yolu şirketine yüklersin suçu. Hıncını onlardan çıkarmak istersin. Bizim de durumumuz bu. Bizim için kötü, onun için iyi. Belki de ben durumu senden daha iyi çözebiliyorum. Eli yavaş yavaş lambaya uzanarak bir anda ışığı suratını aydınlatacak şekilde çevirdi. Halek çıkan sesin boğazından geldiğini bile biraz sonra fark edebildi. Beni bu halde kim partisine davet eder diye soran Hapley'in sesini duydu. Hapley'in suratı yeryüzü haritası gibiydi. Çay fincanı büyüklüğünde çubanlar boynunu, elini, yüzünü kaplamıştı. Alnı, yanakları daha küçük kırmızı taşlı sivilcelere örtülmüştü. Burnu kara noktalarla dolu bir dağ gibiydi. Çıban ve sivilcelerin oluşturduğu kabartıların arasında sarı iltihaplar kendilerine yol aramaktaydılar. Yer yer kan izleri de vardı. Geri kalan suratı kıl doluydu. Halleck böylesi bir durumda tıraş olmanın çok ısraf vereceğini düşündü. Bütün bu korkunç görüntünün ortasında Hopley'in masum gözleri yerleşmişti. Bunlar sonsuzluk kadar uzun bir süre Halleck'inkilere takılı kaldılar. Sonunda memnun kalmışçasına başını sallayarak ışığı gene eğdi. Aman Tanrım Hopley, özür dilerim. Boş ver diyen sesinde deminki neşe vardı. Senin durumun benden iyi ama sonumuz aynı. Beylik tabancam konsolun üçüncü gözünde duruyor. Biraz daha kötüleşirsem banka hesabımı yükseldiğine aldırış etmeden kullanırım onu. Beni anlayabilmen için halimi görmeni istedim. O ihtiyar çingenenin ne hissettiğini biliyorum. Artık ne kanuni konuşma yapabilirim ne de kendimi savunmak için cici sözler arayabilirim. Sadece bana yaptıklarından dolayı vururum onu. Koltuktaki garip nesne yerinden doğruldu. Halek Hopley'in yüzünün kaşıdığını, ardından patlayan çıbanlardan gelen sulu sesi duydu. Rosington zırhla kaplanıyor. Hopley çıban içinde. Ben de eriyorum diye düşündü. Tanrım bir rüya olsun bunlar. Delirmeye razıyım ama ne olur bunlara bir son ver. Onu acı çektirerek yavaş yavaş öldüreceğim. Ayrıntıları anlatmayayım sana. Senin düşünceni anlıyorum. Fakat bana çok cazip gelmiyor bu fikir. Niçin onun yerine kalkıp herifi öldürmüyorsun? Halek'in orada kalmaya sabrı kalmamıştı. Yerinden fırladı. Karartılmış çalışma odasından çıkarken oradaki masaya çarptı. Hapley'in peşinden gelerek o korkunç elleriyle kendisine dokunacağını sandı. Ama ardından gelmedi eski polis. Sokak kapısını çarparak kendisini gecenin temiz ve serin havasına bıraktı. Başı çatlayacak gibi ağrımaktaydı. Bacakları tir tir titremekteydi. Ayırım sonu sayfa 116. Bu ayırımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. McGonagall. MC G O N I G A L. Tom Rangeli. T O M R A N G E L I. Spencer. S P E N C E R. Tracy. T R A C Y. Miss Callaghan. M R S C A L L A H E. Bridgewater. B R D G E V A T E R.